Ayrım 38 Mavi Ufuklar Wilbur Smith Sayfa 392 İçinde bulunduğu uçsuz bucaksız arazinin iyice minikleştirdiği küçük atlı grubu düzlükler üzerinde yavaşça ilerliyordu. Yüklü hayvanları yedeklerinde çekiyorlardı. Binekleri de yürüyüş hızında ilerletiyorlardı. Yolculuk hem hayvanları hem adamları zayıflatmış, yıpratmıştı. Adamların giysileri paralanmış, yer yer yamanmıştı. Çizmeleri çoktan aşınıp parçalanmış, yerlerini antilop derisinden acemice yapılmış botlar almıştı. Atların koşum takımları dikenli çalılar arasında yaptıkları yolculukla aşınmış, eyerler binicilerin teriyle cilalanmıştı. Üç Hollandalının kolları ve yüzleri güneşten öylesine yanmıştı ki, tenleri Hotanto savaşçılar kadar koyulaşmıştı. Bushman Zia'nın ardından sessizce yürüyorlardı. Sonsuzluğa dek uzanan bir çift yılana benzeyen tekerlek izlerini düzlükler ve tepeler boyunca takip ediyorlardı. Süvariler grubu terk edip koloniye dönme fikrinden uzun zaman önce vazgeçmişti. Bunun sebebi liderlerinin ödün vermez kararlılığının yanı sıra atlarında bıraktıkları kilometrelerce yabani araziydi. Bir atlının tek başına koloniye dönebilmesinin imkansız olduğunu biliyorlardı. Hayatta kalabilmek için birbirlerine muhtaç sürü hayvanları gibiydiler. Hem yüzbaşı Herminius Kutz'un saplantısının hem de uçsuz bucaksız toprakların esiriydiler. Kutz'un deri ceketi ve pantolonu yer yer yamanmış, ter, yağmur ve kızıl toz lekeleriyle kaplanmıştı. İnce telli düz saçları omuzlarına dökülüyordu. Güneş yüzünden renkleri iyice açılmış, neredeyse beyaza dönmüştü. Uçları bir av bıçağıyla kabaca kırpılmıştı. Teni karardığı için soluk renkli gözleri iyice belirginleşmişti. Ruhu ele geçirilmiş birine benziyordu. Kutz için alacağı ödülün çekiciliği çoktan yok olmuştu. İlerlemesini sağlayan avına duyduğu nefret ve kanının dökme tutkusuydu. Amacına ulaşmasına hiçbir şeyin engel olmasına izin vermeyecekti. Hiçbir insan, hayvan veya zorlu mesafe onu yolundan döndüremezdi. Çenesi göğsüne dayanmıştı, başını kaldırıp ileriye baktı. Renksiz kirpikli gözleri kısılmıştı, ufukta koyu renkli bir bulut vardı. Bulut gökyüzüne doğru yükseldi ve düzlüğün üzerinden bulundukları yere doğru yaklaştı. Atının dizginlerini çekerek Ziya'ya seslendi. ''Bu gökyüzünü dolduran şey de ne böyle? Toz veya dumana benzemiyor.'' Ziya neşeli bir kahkaha atarak dans etmeye başladı. Kollarını savuruyor, ayaklarını sertçe yere vuruyordu. Yolculuğun güçlükleri ve kat ettikleri mesafe onu etkilememişti. Onun hayatı buydu. Dört duvar arasında kalmak içindeki ruhu öldürür, onu sarartıp soldururdu. Onun evi vahşi topraklar, evinin çatısı ise gökyüzüydü. Yine sadece kendisinin anlayacağı dilde konuşarak kendine metiyeler düzmeye, çılgın zalim efendisini aşağılamaya başladı. ''Seni sümüksü beyaz kurtçuk, irin ve kesilmiş süt rengi derili yaratık, bu topraklar hakkında zerre kadar bilgin yok mu? Muhteşem avcı, fillerin korkulu rüyası Ziya sana zırlayan kör bir bebekmişsin gibi yol göstermek zorunda mı?'' Ziya yükseğe sıçrayarak gaz çıkardı. Öyle şiddetliydi ki etekliğinin arka kısmı rüzgarından havalandı. Bunun Kutsu öfkeden çılgına çevireceğini biliyordu. Uzun boyu yüzünden gölgesi düşmanlarını korkutan Ziya sana hep öncülük etmek zorunda mı? Burnunun ucunu bile göremiyor, hiçbir şey anlamıyorsun. Şu geveze maymun hemen susturun diye bağırdı Kutsu. Söylediklerini anlayamıyor ama sesinin tonundaki alayı duyabiliyordu. Ziya'nın sırf onu kışkırtmak için osurduğunun da farkındaydı. O leş ağzını kapat ve bana doğru düz cevap ver. Ağzımı kapatırsam size nasıl cevap vereceğim yüce efendim? Ziya kolonide konuşulan pek çok dilin karışımı olan lisana dönmüştü. Büyücü müyüm ben? Aylar süren mecburi birlikteliklerinde birbirlerinin hem sözlerini hem de niyetlerini daha iyi anlar olmuşlardı. Kutz hipopotam derisinden yapılmış uzun cam bokudun sapına dokundu. Bu da her ikisi tarafından son derece iyi bilinen hareketlerden biriydi. Sesinin tonunu ve yüz ifadesini tekrar değiştiren Ziya, kırbaçın yetişebileceği alanın hemen dışında dans etmeye devam etti. ''Lordum, bu kulu kuludan bize bir armağan. Bu gece karınlarımız dolu uyuyacağız.'' ''Kuşlar mı?'' diye sordu Kutz ve yaklaşan koyu renkli buluta baktı. ''Kuş değil'' dedi Ziya ona. ''Bunlar çekirge.'' Öfkesini unutan Kuz eğrinin üzerinde öne eğildi ve yaklaşan büyük karaltıya daha bir dikkatli baktı. Sürü ufku tamamen kapatmıştı. Kanat sesleri bir ormanda ağaçların yüksek dallarındaki yaprakların esintisiyle dalgalanmasını andırıyor ama giderek şiddetleniyordu. Önce bir mırıltıydı, sonra yükselen bir homurtuya, en sonunda da gök gürültüsüne döndü. Böceklerin oluşturduğu devasa sürü, etek uçları toprağı süpüren dev bir perdeyi andırıyordu. Alçaktan uçan birkaç böcek yüzüne ve göğsüne çarpınca Kuls'un şaşkınlığı telaşa döndü, haykırarak eğildi. Çekirgelerin arka bacaklarında sivri keskin çıkıntılar vardı. Biri yanağını çizerek kıpkırmızı kanlı bir iz bıraktı. Atı şaha kalkınca hemen üzerinden atlayarak dizginleri tuttu. Yere yatırdığı atının gövdesini çekirge sürüsüne siper etti ve adamlarına bağırarak aynı şeyi yapmalarını söyledi. ''Yüklü atların ve yedeklerin kaçıp gitmese izin vermeyin.'' Adamlar atların dizginlerini hayvanlar isteksizce yere uzanana dek çektiler. Atının gövdesi arkasına saklanan Kuz şapkasını kulaklarına kadar çekti ve deri ceketinin yakasını kaldırdı. Atının korumasına rağmen böcekler öyle çoktu ki açıkta kalan her noktaya çarpıyorlar ve canını yakıyorlardı. Adamların geri kalanı da onu örnek alarak düşman kurşunlarından korunmaya çalışıyormuşçasına atlarının arkasında yere uzandı. Uçuşan böceklerin sert darbelerine maruz kalmıyormuş gibi rahat görünen Ziya ise açık arazide keyifle oturmuş, vücuduna çarpıp sersemlemiş çekirgeleri alıyor, bacaklarıyla kafalarını kopardıktan sonra gövdelerini ağzına atıyordu. Böceklerin kabukları o çiğnerken çıtırdıyor, tütün rengi sular çenesinden aşağı süzülüyordu. ''Yiyin!'' diye bağırdı diğerlerine, çiğnemeye devam ederek. ''Çekirgelerden sonra kıtlık gelir!'' Çekirge sürüsü öğle vaktinden gün batımına kadar sel sularıyla kabaran bir nehir gibi üzerlerinden akıp geçti. Gökyüzünü öylesine kaplamışlardı ki alacakaranlığın çöküşü vaktinden erken oldu. Ziya'nın iştahı doymak bilmiyordu. Çekirge gövdelerini karnı şişinceye kadar hapur hapur yuttu. Onu izleyen Kuz bu aç gözlülüğü yüzünden çatlayıp öleceğini düşünmeye başlamıştı. Ne var ki Ziya vahşi bir hayvanın sindirim sistemine sahipti. Karnı iyice gerilip bir top gibi şiştiğinde ayağa kalktı ve sendeleyerek birkaç adım öteye gitti. Sonra doğruca Kuz'un üzerine esen rüzgarın önünde durarak etekliğinin arkasını kaldırıp çömeldi. Görünüşe bakılırsa yedikleri bağırsaklarının hareketini arttırmıştı. Gök gürültüsüne benzer sesler eşliğinde bağırsaklarını boşaltırken bir yandan da etrafta bulduğu sersemlemiş böcekleri midesine indirmeye devam ediyordu. ''Seni iğrenç yaratık!'' diye bağıran Kuz piştovunu çekti. Ama Ziya koloniden ve medeniyetten bu kadar uzakken Kuz'un onu öldürmeyi göze alamayacağını biliyordu. ''Çok güzel!'' dedi ve Kuz'u ziyafete davet edercesine bir hareket yaptı. Silahını kılıfına geri koyan Kuz burnunu koluna gömdü. ''Ona ihtiyacım kalmadığında küçük şempanzeyi ellerimle boğacağım!'' diye kendi kendine söz verdi ve öğürdü. Çekirge sürüsü karanlığın çökmesiyle ilerlemeyi bıraktı ve böcekler buldukları her yere konmaya başladı. Kuz kanatların kulakları sağır eden vızıltısı kesilince ayağa kalkıp irileşmiş gözlerle etrafına baktı. Etrafı dört bir yana göz alabildiğince uzanan böceklerle doluydu. Bel hizasına kadar yükselen kaynaşan çekirgeler toprağın üzerine kalın bir halı gibi örtüyordu. Batan güneş renklerini kızılımsı kahverengiye çevirmişti. Ormandaki ağaçlar dallarına konan sürüler nedeniyle şekil değiştirmişti. Üzerlerine konmaya devam eden böcekler yüzünden giderek büyüyorlar, kaynaşmalarından dolayı hareket ediyor gibi görünüyorlardı. Dallardan biri böceklerin ağırlığıyla tüfek sesine benzer bir çıtırtı eşliğinde kırıldı ve yere düştü. Ama çekirgeler üzerine konmaya devam ediyordu. Et oburlar inlerinden çıkarak kendilerine ziyafet çekmeye koyuldu. Kuz çekirgeleri iştahla midelerine indiren sırtlanları, çakalları ve leoparları şaşkınca izliyordu. 11 aslandan oluşan bir sürü bile ziyafete katıldı. Kuz'un bulunduğu yerin çok yakınından geçmişler ama ilgileri çekirgelerin üzerinde olduğu için ne insanlarla ne de atlarla ilgilenmişlerdi. Burunları yerde, koca çeneleriyle çekirge yığınlarını midelerine indiriyorlardı. Karınlarını iyice doyuran yavrular arka ayakları üzerine kalkmışlar, rahatsız olup uçuşan çekirgelere pati atarak oynuyorlardı. Kuz'un adamları toprağın üzerinde küçük bir alanı böceklerden temizleyerek bir ateş yaktı. Tava olarak bellerinin uçlarını kullandılar ve çekirgeleri çıtır çıtır kızarttılar. Sonra böcekleri Ziya gibi zevkle yediler. Kuz bile onlara katılıp karnını kızarmış çekirgelerle doyurdu. Gece çöktüğünde yatıp uyumaya niyetlendiler ama böcekler üzerlerinde kaynaşıyordu. Yüzlerine konuyorlar, tırtıklı bacakları derilerini çiziyordu. Ertesi sabah güneş doğduğunda kızıl kahve bir denizin ortasında olduklarını gördüler. Çekirgeler gecenin ilerleyen saatlerinde kaynaşmayı keserek kıpırtısız kalmışlardı. Güneşin doğmasıyla yeniden hareketlenmeye başladılar. Sonra tümü birden bir işaret verilmişçesine aniden havalandı ve sabah esintisiyle gök gürültüsü gibi bir ses eşliğinde doğuya doğru uçtu. Güneş en tepe noktaya ulaşana kadar üstlerinden uçmaya devam ettiler. Sonra sürü bölgeyi tamamen terk etti ve ortalığa derin bir sessizlik çöktü. Gökyüzünün mavisini sonunda tekrar görebildiler. Ama bulundukları yer tanınmayacak kadar değişmişti. Bitki örtüsü yok olmuş, geride sadece kayalar ve çıplak toprak kalmıştı. Ağaçların tüm yaprakları yenmiş, bazılarının dalları kırılmıştı. Etrafta yeşillik namına hiçbir şey kalmamıştı. Toprağı sarı bir okyanus gibi örten otlar yok olmuştu. Geriye taşlık, çorak bir arazi kalmıştı. Atlar taşların arasını kokladıktan sonra pes ederek başlarını kaldırdı. Mide gazlarının yol açtığı gurultuları duymak mümkündü. Kuz en yakın tepeye tırmandı ve çevrelerini saran çıplak araziyi dürbünüyle inceledi. Önceki gün başını çevirdiği her yerde karşısına çıkan antilop ve bizon sürüleri artık görünmüyordu. Kuz çok uzaklarda hayvanların kaldırmış olabileceği toz bulutunu gördü. Tüm sürüler çekirgeler tarafından mahvedilmemiş otlaklar bulmak üzere güneye yönelmişti. Tepeden inip adamlarının yanına gitti. Hararetli bir şekilde tartışan adamlar yaklaştığını görünce suspus olmuştu. Kuz isle kararmış çaydanlıktan kendine bir kupa kahve doldururken adamlarının yüzlerine baktı. Son şeker zerresini haftalar önce tüketmişlerdi. Kahvesinden bir yudum aldıktan sonra sert bir sesle sordu. ''Ya Udeman, seni endişelendiren bir şey mi var?'' Suratında basur memesi kanayan bir ihtiyar kadının acılı ifadesi görünüyor. ''Atların beslenmesi için hiç ot yok.'' diye patladı Udeman. Kuz'un yüzünde abartılı bir hayret ifadesi belirdi. ''Çavuş Udeman, bu konuyu bana anımsattığınız için size ne kadar teşekkür etsem azdır. Muhteşem zekanız ve keskin algı yeteneğiniz olmasaydı bu önemli noktayı gözden kaçırabilirdim.'' Udeman bu iğneleyici sözler üzerine somurttu. Kelime oyunlarında Kuz ile başa çıkacak kadar zeki veya eğitimli değildi. ''Ziya vahşi hayvan sürülerinin otlakları bulacağını söylüyor. Onları takip edersek biz de bulurmuşuz.'' ''Lütfen devam edin çavuş, zekanızın pırıltıları gözlerimi kamaştırıyor.'' Ziya sürülerin dün gece güneye doğru ilerlemeye başladığını söylüyor. ''Evet.'' Kuz sıcak kahveye doğru gürültülü bir şekilde üfledi. ''Ziya haklı, sürüleri tepenin üzerindeyken gördüm.'' Kupayla tepeyi işaret etti. ''Atların otlayabileceği yerler bulabilmek için güneye yönelmeliyiz.'' diye inatla üsteledi Udeman. ''Peki sana bir soru çavuş. Jim Courtney'in arabalarının izleri hangi yöne doğru gidiyor?'' Yine kupayla otların yokluğunda iyice belirginleşmiş olan tekerlek izlerini işaret etti. Udeman şapkasını kaldırarak kel kafasını kaşıdı. ''Kuzeydoğu'' diye söylendi. ''Söyle bakalım, güneye doğru gidersek Courtney'i yakalayabilir miyiz?'' diye sordu Kuz nazikçe. ''Hayır ama.'' Udeman'ın sesi giderek zayıfladı. ''Ama ne? Yüzbaşım, atlar olmadan koloniye dönmemiz mümkün değil.'' Kuz ayağa kalkarak kahvesinin son yudumunu içti. ''Udeman, burada bulunuşumuzun amacı koloniye dönmek değil, Jim Courtney'i yakalamak. Atlarınıza binin.'' Ziya'ya döndü. ''Haydi küçük maymun, izleri takip et ve rüzgarı iç.'' Geçtikleri dereler ve nehirlerde su vardı ama düzlüklerde hiç yeşillik kalmamıştı. Hiçbir otlağa rastlamadan yüz fersah yol kat ettiler. Büyük nehirlerde suyun altında yetişen bitkiler bulabiliyorlardı. Bu su bitkilerini toplayıp atlarını beslemeye çalışıyorlardı. Dar, dik bir vadide çekirgelerin ağaçların yapraklarının tümünü öğütmemiş olduğunu gördüler. Ağaç dallarına tırmanıp üzerinde hala yaprak olan dalları kestiler. Atlar yaprakları oburcaydı ama elbette bu miktar dişlerinin kovuğuna bile yetmemişti. Hayvanlar artık açlığın yıkıcı belirtilerini göstermeye başlamışlardı. Ama Kuz, Nuh diyor peygamber demiyordu. Çaresiz çıplak arazide ilerlemeyi sürdürüyorlardı. Atlar güçten öylesine düşmüştü ki biniciler hayvanların son enerjisini de harcamamak için eğimli arazilerde yürüyorlardı. Av hayvanlarının güneye yönelmesiyle adamlar da açlığın pençesine düşmüştü. Bir zamanlar sürülerle kaynayan düzlükler artık bomboştu. Deri torbaların içinde kalan son birkaç avuç yiyeceği de tükettiler. Ziya sapanıyla kayaların arasında yaşayan mavi başlı kertenkelelerden avladı. Toprağı kazıp yer altındaki köklerle beslenen köstebekleri yakaladılar. Hayvanları içlerini temizlemeden, hatta derilerini bile yüzmeden pişirip yediler. Bunları yaparak çok değerli besinlerden olabilirlerdi. Hayvanların leşlerini oldukları gibi ateşin üzerine attılar. Tüylerinin yanıp derilerinin kararmasını, sonra iyice pişerek yarılmasını beklediler. Yarı pişmiş etleri kemiklerden parmaklarıyla sıyırdılar. Ziya bir kenara atılan kemikleri sırtlanlar gibi yedi. Sonra terk edilmiş bir deve kuşu yuvasında bir hazine keşfetti. Sert toprağın hemen altında 7 tane fil dişi renginde yumurta vardı. Her biri neredeyse kafası iriliğindeydi. Heyecanlı çığlıklar atarak hayvanın etrafında dans etmeye başladı. ''İşte zeki avcı Ziya'dan size bir başka armağan. Bunu totemim olan deve kuşu benim için bırakmış.'' Totemini yeni bir kadın alır gibi hiçbir vicdan azabı hissetmeden değiştirivermişti. ''Ziya olmasaydı çoktan ölüp gitmiştiniz.'' Deve kuşu yumurtalarından birini seçti ve kumun üzerine yerleştirdi. Sonra yayını halka yapıp bir okun sapına geçirdi. Okun ucunu kabuğun üzerine yerleştirdi, yayını bir testere gibi ileri geri hızla oynatarak oku döndürdü. Okun ucu kabuğun üzerinde düzgün bir delik açmıştı. Kabuğun delinmesiyle bir tıslama duyuldu ve yumurtanın içinden gaz ile birlikte sarı bir sıvı, çalkalanmış şampanya gibi fışkırdı. Ziya ağzını deliğe dayadı ve yumurtayı içti. Yanında duran adamlar keskin kokunun etraflarını sarmasıyla tiksinti ve telaşla bağırıp uzaklaştılar. ''Kuduz köpeklerin anası'' dedi kuz, ''bu şey çürümüş.'' Ziya'nın gözleri duyduğu zevkle yuvarlanıyordu. Ağzını delikten hiç ayırmamış, sarı sıvının toprağa dökülüp ziyan olmasına izin vermemişti. Aç gözlülükle yutkunuyordu. ''O yumurtalar son üreme mevsiminden beri orada yatıyor. Kızgın güneş altında neredeyse 6 ay. O kadar fena çürümüşler ki bir sırtlanı bile zehirleyebilirler.'' Udeman öğürerek diğer tarafa döndü. Ziya sadece geğirip keyifle kıkırdamak için durarak 2 yumurtayı daha içti. Sonra kalanları deri heybesinin içine yerleştirdi. Heybeyi omzuna asarak tekrar Jim Courtney'in izini takip etmeye koyuldu. Atlar ve adamlar günden güne zayıflayıp bitkin düşüyordu. İçlerinde zinde ve sağlıklı görünen sadece Ziya'ydı. Derisi ışıl ışıl parlıyor, poposu ihtişamla salınıyordu. Çürük deve kuşu yumurtaları, baykuşların, aslanların ve çakalların dışkıları, acı kökler ve bitkiler, sinek kurtçukları, eşek arısı larvaları dahil olmak üzere ne bulursa yiyordu. Grup bitkince bir tepeyi daha tırmandı ve adamlar Jim Courtney'in kamp yaptığı yeni bir bölgeye vardıklarını gördü. Ancak bu seferki daha önce rastladıkları yüzlerce kamp alanından farklıydı. Araba kafilesi burada otlardan kulübeler inşa etmeye yetecek kadar uzun süre konaklamıştı. ''Somoya burada ilk filini öldürmüş.'' dedi Ziya, terk edilmiş kampta yaptığı kısa bir incelemenin ardından. ''Nereden biliyorsun?'' diye sordu Kut, sertleşen kasları yüzünden tutuk hareketlerle atından inerken. Yumruklarını ağrıyan beline bastırarak etrafına baktı. ''Biliyorum çünkü ben akıllıyım, sense ahmağın tekisin.'' dedi Ziya kendi dilinde. ''Maymun dilinde konuşmayı kes.'' diye hırladı kuz. Ancak kesmese de onu kırbaçlayamayacak kadar yorgundu. ''Doğru düzgün cevap ver.'' ''Burada dağ gibi et tütsülenmiş, şunlar da Yahdisi'ni yaptıkları fil kemikleri, eklemlerine ait.'' Otların üzerinden bir kemik aldı. Sözüne devam etmeden önce üzerinden sarkan sinir parçalarını kemirdi. ''Hayvanın leşinin kalanını bu yakınlarda bulurum.'' Sarı bir duman gibi ortadan kayboluvermesi kuzu her zaman olduğu gibi şaşırttı. Bir saniye önce görüş alanının içinde olan Ziya'yı bir an sonra göremez oluyordu. Bir ağacın dibine çöktü ama fazla beklemesi gerekmedi. Ziya kaybolduğu gibi aniden ortaya çıktı. Elinde bir erkek file ait kocaman bir kaval kemiği vardı. ''Çok iri bir fil'' dedi. ''Somoya tıpkı babası gibi büyük bir avcı olmuş. Fil dişlerini kafatasından ayırmış. Çene kemiğindeki yuvalarına bakılırsa dişlerin her biri 2 adam boyundaymış. Kalınlıkları da göğsümün çevresi kadar var.'' Göstermek için göğsünü şişirdi. Konu Kuğuts'un pek ilgisini çekmemişti. Başıyla terk edilmiş kulübeleri işaret etti. ''Somoya burada ne kadar kalmış?'' Ziya çukurlardaki küllerin derinliğine, çöp yığınlarına, kulübeler arasındaki patikalara baktı ve her iki elinin parmaklarını 2 kez gösterdi. ''20 gün.'' O halde arayı epey kapatmış olmalıyız, dedi bu gelişmeden memnun olan kuz. Yola devam etmeden önce bize yiyecek bir şeyler bul. Adamlar Ziya'nın rehberliğinde bir düzine kadar köstebek avladı. Udevan da tek bir atışla iki karga vurdu. Köstebeklerin tadı tavuğa benziyordu. Ama kargalar leşle yediklerinden tatları mide bulandırıcıydı. Karga etini sadece Ziya zevkle yedi. Yorgunluktan kendilerini hasta gibi hissediyorlar. Eğer üzerinde uzun süre kalmaktan tüm kasları ağrıyordu. Yemeklerini yedikten sonra güneş batarken battaniyelerinin üzerine kıvrıldılar. Ziya onları heyecanlı çığlıklarla uyandırdı. Şaşkınca yerinden fırlayan Kutsun bir elinde piştomu, diğerinde kılıcı vardı. ''Silahlarınızı çekin, saldırıya uğradık!'' diye bağırdı tam uyanamadan. ''Süngülerinizi takın!'' Sonra olduğu yerde kalarak doğu göğüne baktı. Gökyüzü tuhaf bir ışıltıyla aydınlanmıştı. Hotantolar batıl inançlarının etkisiyle korkarak battaniyelerinin altına saklandı. ''Bu bir uyarı!'' dediler birbirlerine. Kutsun duyamayacağı kadar alçak sesle. ''Bu delice takipten vazgeçip koloniye dönmemiz için bir uyarı!'' ''Kulu kulunun yanan gözü!'' Ziya bir yandan şarkı söylüyor, bir yandan da bu ilahi gösterinin etkisiyle dans ediyordu. ''Yukarıdan bizi izliyor, bize yağmur ve sürülerin dönüşünü müjdeliyor. Tatlı yemyeşil otlar ve bol bol kırmızı et olacak. Yakında, çok yakında!'' Üç Hollandalı içgüdüsel olarak birbirine sokuldu. ''Bu Bethlehem'e giden üç bilgeye rehberlik eden yıldız.'' Dipnot, Hristiyan inanışında İsa'nın doğumundan sonra üç bilgenin bir yıldızın rehberliğinde develer üzerinde çölü aşarak ona hediyeler götürdüğü rivayet edilir. Kutz ateistti ama diğer ikisinin inançlı olduğunu biliyordu. Durumu kendi lehine kullanmakta tereddüt etmedi. İlerlememizi istiyor. Udeman homurdandı ama yüzbaşıyla tartışmak istemiyordu. Richter belli etmemeye çalışarak istavroz çıkardı. Kuyruklu yıldızın gökyüzünde ilerleyişini kimi korkuyla kimi neşe dolu bir beklentiyle izliyordu. İhtişamı karşısında yıldızlar önce soldu sonra yok oldu. Şafaktan önce kuyruklu yıldızın gökyüzünde bıraktığı parlak iz bir ufuktan diğerine uzanıyordu. Sonra parlak iz aniden doğudan ılık Hint okyanusundan gelen yoğun bulutlarla örtüldü. Puslu bir gün doğdu ve şimşekler eşliğinde gök gürültüleri duyulmaya başladı. Hemen ardından yağmur boşaldı. Atlar birbirlerine sokulurken adamlar buz gibi damlalardan kaçmak için muşambaların altına girdi. Yağmurdan kaçmayan sadece Ziya'ydı. Peştemalını çıkarmış, çırılçıplak dans ediyor, başını geriye atmış, ağzına dolan yağmur sularını içiyordu. Yağmur bir gün bir gece aralıksız yağdı. Toprak altlarında eridi, her derecik coşkun bir ırmağa dönüştü, tüm çukurlar birer gölcük oldu. Yağmur damlaları toprağı aralıksız dövüyor, gök gürültüleri top ateşlerinin patlaması gibi kulakları çınlatıyordu. Hepsi ıslanmış, soğuktan titriyordu. Mideleri açlıktan buruluyor, salgıladıkları asitler yüzünden ekşiyordu. Bazen damlalar yeryüzüne inmeden önce donuyor, ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri muşambayı gürültüyle dövüyor, atları çılgına çeviriyordu. Bazıları yularlarını koparmış, dört nala koşarak yağmurun oluşturduğu gri duvarın ardında kaybolmuştu. İkinci gün bulutlar dağıldı ve kızgın güneş yüzünü gösterdi. Adamlar büzüştükleri yerden kalkıp atlarına bindiler ve fersahlarca öteye kaçan diğer atları aramaya koyuldular. Hayvanlardan biri bir çift genç aslanın kurbanı olmuştu. Koca kediler hala avlarının başındaydı. Kutz ile Udeman hayvanları öfkeyle takip ederek onları vurdu. Kutz'un tekrar takibe koyulması ancak üç gün sonra mümkün olabilmişti. Yağmur arabaların izlerini bazı yerlerde silikleştirmiş, bazı yerlerde ise tamamen silmişti. Ama Ziya yine önlerine düştü ve onlara yolu hiç zorlanmadan gösterdi. Yağmur ve ardından yüzünü gösteren güneş düzlüklerde mucizevi bir etki yaratmıştı. Daha ilk günden tepelerin üzerinde taze otlar filizlenmiş, ağaçların ölgünce sarkan dalları dirilip yükselmişti. Yüz fersah daha ilerlediklerinde atların karnı yedikleri otlarla şişmiş, adamlar da uzun bir zamandan sonra ilk kez av hayvanı sürülerine rastlamıştı.
38. Ayrımın sonu. Sayfa 403.